Sayfa 133. Ayrım 18. İki istihbaratçı Şerif'in sorgusunu tamamlayıp apar topar Ploşçad Derjinskaya'daki KGB binasına geldiklerinde saat 23.00'ı geçmişti. Ama bina en az sabahki kadar kalabalıktı. Sphinx adını taktıkları ifadesiz, soğuk suratlı genç görevli yoldaş Andrei'nin birinci kattaki odasında kendilerini beklediğini söyleyince koşuşturmakta olan meslektaşlarının arasından sıyrılıp mermer basamakları tırmanmaya başladılar. Gece mesaisi var galiba diye mırıldandı Nikolay. Zirve için diye açıkladı Viktor. Silahsızlanma görüşmeleri pazartesi başlıyor. Doğru, unutmuşum diye elini alnına vurarak söylendi Nikolay. Bize de iş düşecek mi? Viktor başını bile çevirmeden söylendi. Önce elimizdekini bitirelim. Yükselme tutkusu yüzünden mahvolacak bu herif diye geçiriyordu aklından. Mesleği hiç tanımıyor. Bizde bu tür tutkulara olanlar hoş görülmez. Ama belki de yanılıyordu. Soğuk savaş süreci tamamlanmak üzereydi. Dünyada yeni bir dönem başlıyordu. Yeni dönem, yeni düşünce biçimlerini gerektiriyordu. Rekabet, bireysel girişim, kişisel refah gibi sözcükler artık Pravda'da bile yazılmaya başlanmıştı. Belki de zaman dolan Nikolay değil, kendisiydi. Andrei Alegoviç'in odasına girdiğinde zihni hala bu düşüncelerle meşguldü. Bir adım geriden onu izleyen Nikolay'ın ise aklından neler geçiyordu, bunu ancak şeytan bilirdi. Geniş masasının başında gazete okurken yakalamışlardı Andrei Alegoviç'i. Bu koşuşturma, bu telaş arasında amirinin gazete okuyacak zaman bulmasına şaşırmıştı Viktor. Gelin yoldaşlar dedi Andrei onları fark edince, başını gazetesinden kaldırarak. Şöyle yakınıma oturun. İki istihbaratçı saygıyla koltuklara yerleşirken Andrei Alekovic sanki Viktor'un düşünceleri okumuş gibi açıkladı. Şanslısınız çocuklar. 15 dakika önce burası ana baba günüydü. Az önce çıktılar. Ben de yoldaşlar Malev'in yeni dönemde istihbaratın yeni işlevi başlıklı yazısını okumaya fırsat bulabildim. Adamlarının anlamamış gözlerle İzvestiya gazetesine baktıklarını fark edince tatlı sert bir ifadeyle söylendi. Sakın bu yazıdan haberimiz yoktu demeyin. İnkar etmek boşunaydı. Bütün gün süren koşuşturma içinde gazete okuyacak fırsat bulamamışlardı. Sağ elini sıkıntıyla gamzeli çenesinin üzerinde gezdiren Viktor, okumadıklarını itiraf edecekti ki yazıyı biliyorduk diyerek Nikola'ya atıldı. Ama elimizdeki dosyayla ilgilenmekten fırsat bulup da okuyamadık. Viktor genç meslektaşının yüzüne baktı. En küçük bir heyecan bile yoktu. Kusursuz bir yalancı diye geçirdi aklından. Bir istihbarat için önemli bir özellik. Anlıyorum dedi Andrei. Sonra sağ eliyle önündeki gazeteye vurarak coşkuyla ekledi. Ama bu yazıyı mutlaka okumalısınız. Yeni dönemde istihbaratın politik görevi ne olacak? Yeni dönem bizden neler bekliyor? Kafanızdaki soruların tümünün yanıtını bu yazıda bulacaksınız. Ellerine sağlık yoldaş Malev'in. Mükemmel bir yazı çıkarmış. Nikolay hayran gözlerle amirin ağzına bakarken, Viktor yüzünde yorgun bir ifadeyle buna benzer coşkulu konuşmaları defalarca duyduğunu anımsıyordu. Her yeni dönemde böyle iri laflar edilirdi. Çoğunlukla da bunlar kof çıkar, ufak tefek atamalar yapılır, İşler eski tas, eski hamam sürüp giderdi. Ama bu kez gerçekten de korkuyordu Viktor. Değişim sözcüğü ülke tarihinde hiçbir zaman bu kadar yaygınlık kazanmamıştı. Değişimden yana olmayan kimse yoktu sanki. Parti sekreterlerinden fabrikadaki işçiye, Kızılordu generallerinden Arbat sokağındaki sanatçıya kadar ülkedeki herkes hep bir ağızdan "Yaşasın yeniden yapılanma, yaşasın açıklık politikası" diye haykırıyordu. Bu duruma çok şaşırıyordu Viktor. Çünkü her gün televizyon ekranlarında, gazete sütunlarında büyük bir öfkeyle yeni uygulamaları eleştirenler eskiden bu ülkeyi yönetenlerden başkaları değildi. Kuyrukların, Yenilmeyecek kadar tatsız yiyeceklerin, giyilmeyecek kadar biçimsiz giyeceklerin, alkolizmin, yabancılaşmanın ve daha pek çok sorunun gerçek sorumluları onlardı. Madem ki açıklık dönemi başlamıştı, neden suçlarını kabul etmek, en azından öz eleştiride bulunmak yerine toplumu niye nereye götüreceği belli olmayan bir eleştiri dalgası yaratmayı tercih ediyorlardı. Gidişi hiç iyi görmüyordu. Değişim, kudurmuş atların çektiği bir troikaya dönüşmüştü. Ülkeyi derin bir uçuruma doğru sürüklüyordu. En kötüsü de henüz kimse bunun farkında değildi. Ya da yıllardır olduğu gibi herkes kendi kıçını kurtarmanın derdine düşmüştü. İstihbarat örgütünde de durum farklı değildi. Andrei gibi üst düzey yöneticilerin değişime ayak uydurduklarını göstermek için Victor gibi orta düzey yöneticilerini harcamaları, yerlerine de reformlara açık genç kuşağın temsilcileri olarak Nikolay gibilerini atamaları işten bile değildi. Geçmişte yapılan ne kadar pis iş varsa tasfiye edilen orta düzey yöneticilere yüklenilir. Böylece de örgüt pirupak bir görüntüye kavuşurdu. "Niye daldın öyle Viktor Zaharoviç?" diye sordu Andrei. "Beni dinlemiyor gibisin." "Kusura bakmayın yoldaş Andrei," dedi. Soğuk, resmi bir tavır içerisinde. "Kafam şu cinayet işine takıldı da." Andrei'nin canı sıkılır gibi oldu. Ama hemen yumuşacık bir gülümsemeyle kapattı bu ruh halini. "Haklısın," dedi. "Aslında ben de o iş için çağırmıştım sizi. Ne oldu, yeni bir bilgi mi var?" diye iyimser bir merakla sordu Viktor. "Önemli değil," dedi Andrei. Renk vermeden, "şu TKP Merkez Komitesi üyesi olan adam, neydi adı?" Sağ eliyle daireler çizerek anımsamaya çalıştı. "Asaf," diye hatırlattı Nikolay. Dudaklarında yalaka bir gülümsemeyle. "Evet, o. Partisi adına sorguya katılmak istemiş. Siz de kabul etmemişsiniz." "Kabul ettik," diye düzeltti Viktor. Hoşnutsuzluğu daha da artmıştı. "Ama zanlı olduğunu anlayınca mecburen sorgudan çıkardık." "Zanlı olduğunu mu?" diye sordu Andrei. Viktor, amirinin şaşkınlığında bir yapmacıklık olduğunu sezinlemişti. Ama açıklamasını sürdürdü. "Cinayet mahallinde kalemini bulduk." "Cesedin yanında mı?" "Hayır. 10-15 metre yakınında. Aynı yol üzerinde." "Düşürmüş olabilir." "O da öyle söyledi. Ama cinayet saatinde nerede olduğunu da kanıtlayamıyor. Üstelik cinayet onun kaldığı binanın hemen önünde işlendi." "Cinayet saatinde neredeymiş?" "Odasında tek başına olduğunu söylüyor. Gören kimse yok. Vakit geç. Herkesin uyumaya hazırlandığı bir saat. Kimsenin onu görmemiş olması doğal." Bir süre gözlerini adamlarının üzerine dikerek düşündükten sonra ulaştığı sonucu çıkardı Andrei. "Bence bu adam katil olamaz. Planlı cinayet işleyen biri bu işi kaldığı binanın önünde yapmaz. Ya planlı değilse, kızgınlıkla öldürmüşse?" "O zaman daha çok kanıt bırakırdı. Leonid Ivanoviç de onun yanındaki dairelerde kalıyormuş. Mutlaka bir şey görür ya da duyardı. Üstelik bu adam yılların devrimcisi. TKP adına SBKP ile de yıllarca ilişkiyi o yürütmüş, sınanmış, denenmiş temiz biri." Durdu. Meslektaşlarına bakarak başını salladı. "Hayır, hayır sanmıyorum. O katil olamaz." "Yani onu yeniden sorgulara katacağız, öyle mi?" dedi Viktor, düş kırıklığı içinde. "Adamın katil olduğunu gösteren yeterli kanıt yok ki elimizde." Bu konuşmanın nereye varacağını anlamıştı Viktor. Asaf'ın sorguya katılması direktifi gelmişti yukarıdan. Ama yılların yöneticisi Andrei bu kararı emir olarak değil, ikna yoluyla uygulattırmaya çalışacaktı yani kendilerine. Göz ucuyla Nikolay'a baktı, saygıyla şefini dinliyordu. Ya da öyle görünüyordu. "Peki ne yapacağız yoldaş Andrei?" dedi Viktor. Görev bilinciyle hareket eden bir memurun kendine güveni vardı sesinin tınısında. "Sorguya katılsın ama gözümüzü üzerinden ayırmayalım." "Ya adam gerçekten katilse?" diye üsteleyecek oldu Viktor. "Dikkatli olacağız yoldaş," dedi Andrei. Bu sorudan rahatsız olduğunu belli ederek. "Hem yukarısı da böyle istiyor. Yani sorumluluk biraz da onların. Biz de riski göze alacağız." Bir süre kimse konuşmadı. Sessizliği yüzüne sevimli bir ifade takınan Andrei bozdu. Size bir de iyi haberim var. Çocuklar şifreyi çözdüler. İşte Viktor'un duymak istediği buydu. Arkadaşına baktı. O da heyecanlanmıştı. Önce Nikolay sordu. Hangi kitapmış? Andrei gülümsedi. Hemen yanıtlamadı. Bu güzel haberin tadını çıkarmaya çalışıyordu. Leonid kapital olabileceğini söylemişti. Ama benim aklıma başka bir şey geldi. Şifrede kullanılan sayfa sayıları 60'ı geçmiyordu. Bu bir aldatmaca da olabilirdi. Yine de şansımızı denemeliydik. Osip'e daha önce ince bir kitaba bakmasını söyledim. Ama Leonid'in söylediği gibi hep el altında olan, dikkat çekmeyecek bir kitap. Yani Marksist klasiklerden biri. Kaşlarını kaldırarak soru dolu, ışıltılı bakışlarını adamlarına çevirdi. Siz ne diyorsunuz bakalım? Hangi kitap olabilir bu? Karl Marx'ın yazdığı bir kitap mı? Diye sorarak amirinin oyununa katıldı Nikolay. Marx ve Engels birlikte yazmışlar dedi Andrei. Önemli bir ipucu vermiş gibi. Nikolay eli yanağında düşündü ama bulamadı. Andrei suskun oturan Viktor'a sordu. Sen ne diyorsun? Manifesto mu? Dedi kuşkuyla. Bravo dedi Andrei. Önündeki deri çantayı açarak Komünist Manifesto'nun sol yayınlarınca basılmış Türkçe bir nüshasını çıkardı. Bildin, Komünist Manifesto. Fazla kalın olmayan, Marksizm okuyan her öğrencinin elinin altında bulunması gereken bir kitap. Kitabının düşmanlar tarafından kullanılacağı yoldaş Marx'ın aklının ucundan bile geçmemiştir herhalde, dedi Nikolay, yarı alaycı bir tavırla. Mezarında kemikleri sızlıyordur şimdi. Mesajda ne yazıyor diye sordu Viktor. Ciddiyetinden gram eksiltmeden asıl önemli olan bu. Çantasından Kiril alfabesiyle yazılmış bir kağıt çıkardı Andrei. Viktor'a uzattı. Al kendin oku. Kağıdı alan Viktor yüksek sesle okumaya başladı. Yüz yüze görüşmemiz gerekiyor. 3 Şubat Pazartesi günü. Saat 14'te. Dinamo metro istasyonunun önünden Beloruskaya garına doğru yolun sağından yürü. Gara gelince aşağıya in. 14.20'de yürüyen merdivenin önünde beni bekle. Ne cesaret dedi Viktor şaşkınlıkla. Hem de okulun yanında. Cesaretle ilgisi yok dedi Andrei. Özellikle okulun yanını vermiş. Köstebeğin ortadan yok olduğu göze çarpmasın diye. Pazartesi günü olması da anlamlı. Çünkü her pazartesi günü Kurkino'daki öğrenciler okulun merkez binasına geliyorlar. Sabahları konferans dinliyorlar. Öğlenden sonra ise film izliyorlar. Kolektiftekiler film izlerken bizimki bir şeyi bahane edip salona girmeyecek. Görüşmeye gidecek. Akıllıca, göz önünde olup bitenler daha az dikkat çeker dedi Nikolay. Sonra düşünceli bir halde ekledi. Ama mesaj hala oyuncak mağazasının tuvaletinde duruyor. Köstebeğimiz mesajı almazsa bu buluşma gerçekleşmez ki. Karar vermek için erken dedi Andrei. Daha önümüzde 5 koca gün var. Umarım adamımız mesajı almaya gider. Yoksa görüşme yerine gidip Yıldırım'ı tutuklamak zorunda kalırız diye ekledi Viktor. Arkadaşının yanlışını bulan Nikolay hemen atıldı. İşte bunu yapamayız. Adamın dokunulmazlığı var. Viktor'un suratı iyice karardı. Andrei sanki ekibin sorumlusu oymuş gibi Nikolay'a dönerek sordu. Soruşturma nasıl gidiyor? Nikolay duraksadı. Göz ucuyla Viktor'un hoşnutsuz yüzüne baktı. Yaşlı meslektaşı umursamaz bir tavırla başını sallayarak anlatmasını istedi. Henüz başlardayız dedi Nikolay. Cinayet saatinde dışarıda olan Beşir ile Şerif'i sorguladık. Beşir'in katil olacağını sanmıyorum. Çok saf biri. Şerif de pek kafama yatmıyor. İlginç bir şeyden söz ettiler. İkisi de binaya giren birini görmüşler. Büyük olasılıkla katil o. Ama onun kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Kuşkulandığınız biri yok mu? Diye sordu Andrei. Hatasını anlamış gibi Viktor'a bakarak üsteledi. Ha, ne diyorsunuz yoldaş? Viktor dizlerine inmiş gözlerini ağır ağır kaldırdı. İstemeye istemeye amirine baktı. Bir şey söylemek için erken diye mırıldandı. Ama Cemil ile Kerem kuşkuları üzerine çekiyor. Neden bu ikisi? Diye merakla sordu Andrei. Elinizde ne var? Somut bir şey yok gibi. Ama kuşkular onların üzerinde toplanıyor. Cinayet saatinde tez yazdığını söylüyor ama odada yok. Üstelik Mehmet'i ülkeden tanıyan kolektifteki iki kişiden biri o. Öteki kim? Kerem. Kerem, diyerek yeniden konuşmaya katıldı Nikolay. Cinayet gecesi 39 derece ateşte yatıyormuş. Leonid'in anlattığına göre toplantıya bile zor katılmış. Ama bu katil olmayacağı anlamına gelmez. Onu da odasında gören kimse olmamış. Anlıyorum dedi Andrei, başını sallayarak. Sonra Viktor'a döndü. Şu Cemil'den bahsetsene biraz. Nasıl biri? Genç, dinamik biri. Çok iyi bir parti sicili var. Çocuk denecek yaşta devrimci olmuş. Önce yarı anarşist bir örgüte katılmış. Örgüt dağılınca TKP'li gençlerin kurduğu dernekte çalışmaya başlamış. Partinin gençlik örgütünün her düzeyinde görev almış. Birkaç kez yaralanmış. Defalarca gözaltına alınmış. Ama hiç tutuklanmamış. Sonra partiye üye alınmış. Yıldızın parladığı yıllar darbe sonrasına rastlıyor. Yani gizlilik dönemi. İstanbul Yüksek Öğrenim Gençliği içinde etkinlik yürüten Merkez Komitesi'nin hemen altında çalışan Öğrenci Gençlik Bürosu'ndan sorumlu iki kişiden biri. Öteki de öldürülen Mehmet. İyi bir parti militanı diye onu katil zanlısı sayamayız, diye karşı çıktı Andrei. Düşünceli gözlerini Nikolay'a çevirdi yeniden. Kerem'in görevini, bunların dağıtımcıları, yasa dışı yayınları dergilerin örgüt sorumlularına ulaştırmasını sağlıyormuş. Mehmet'e bağlı görünüyor. Ama ikisinin de yönettiği örgütleri yasa dışı materyal akışından sorumluymuş. Önemli bir görev, diye mırıldandı Andrei. Sonra memurlarını süzerek ekledi. Madem ki kuşkular bu ikisinin üzerinde toplanıyor, o zaman araştıralım şunları. Bakalım ne çıkacak.